Ayrım 11.
Tarihi, kültürel, ekonomik, politik ve coğrafi faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve insanların zihinlerinde küçük yaşlarda kök salmaya başlayan bu kalıplaşmış tutumlar, öfkeli toplulukların birbirlerine diş bilemesine yol açar. Nice kavgada kalıplaşmış tutumlar rol oynamıştır. Tarihteki her savaşın akılcı bir nedeni vardır. Fakat savaşan insanların akılcı bir nedenlerinin bulunması şart değildir. Onlar muhtemelen kafalarındaki kalıplaşmış tutumların etkisiyle birbirlerinden nefret ederler, savaşırlar. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde zaman zaman azınlıklara, örneğin zencilere, Çinlilere, Yahudilere, Türklere karşı olumsuz tutum beslenmesi insanlığın üzerinde ağır bir yük ola gelmiştir. Tutum, biliş, benlik durumu ilişkisi. Kişilerin kalıplaşmış tutumları küçük yaşlardan itibaren bir takım kulaktan dolma bilgilerle oluşur. Kağıtçıbaşı 1976. Yukarıda biliş başlığı altında kalıplaşmış düşüncelerden söz etmiştim. Kalıplaşmış düşüncelerin, kalıplaşmış tutumların düşünce boyutunda yer aldığını söyleyebiliriz. Yani kalıplaşmış tutumların temelinde akılcı ve gerçekçi olmayan bir takım kalıplaşmış düşüncelerin bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Bunun yanı sıra insanlar kalıplaşmış tutumlarını sosyalleşme süreçleri boyunca hep birilerinden edinirler. Bu tutumları sınama yanılma yoluyla öğrenmezler, akıllarını kullanıp test etmeye girişmezler. Böyle olunca da yaşları ne olursa olsun kalıplaşmış tutum besleyenlerin yetişkin benlik durumundan çok çocuk benlik durumu sergilediklerini belirtebiliriz. Çevrelerine bir takım kalıplaşmış düşünceler aşılayanlar ana baba rolünü, onlardan edindikleri bilgileri kendi akıllarının süzgecinden geçirmeden kullananlar ise çocuk rolünü benimsemişlerdir. Çocuk rolünü benimseyen kalıplaşmış düşünce sahipleri, öfke alanlarına giren kişilerle aktif ön yargılı çatışmalar yaşarlar. Kültürel faktörler. Kültür ve özellikle kültürün ögelerinden birisi olan dil, kişiler arasındaki iletişimleri etkileme gücüne sahiptir. Scott ve Borodowski 1990. İnsanlar içinde yaşadıkları kültürün ve kullandıkları dilin niteliğinden kaynaklanan bir takım çatışmalar yaşayabilirler. Araştırmalar gerek çatışma biçimleri gerekse çatışmaları çözme stilleri açısından kültürler arasında farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Kozan 1989, Avruk, Black ve Skimenka 1991. O halde bir insanı anlamanın boyutlarından birisi de onun mensup olduğu kültürü tanımaktır. Bu yüzden özellikle ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara karşılarındaki hastanın, danışanın mensup olduğu kültürü ya da alt kültürü dikkate almaları önerilmektedir. Ivy 1987. Bu bölümde kültürün ögelerinden kuralları, dili ve rolleri kişiler arası iletişim çatışmalarındaki payları açısından incelemek istiyorum. Kurallar. Her toplumda yazılı olmadığı halde çoğunluk tarafından bilinen ve kişiler arasındaki iletişimleri etkileyen bir takım sosyal kurallar vardır. Kültürlerin bir parçası olan bu kurallar, belirli durumlarda insanların nasıl davranacaklarını belirleyen faktörlerden birisidir. İnsanlar, içinde yaşadıkları toplumda geçerli olan sosyal kurallara uymadıklarında, çevrelerinden gelen doğrudan ya da dolaylı baskılarla karşılaşırlar. Yani bazı davranışlarımıza kanunlar karışmaz ama komşular karışabilir. Örneğin pijama ile sokağa çıkarsanız, büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atarsanız ya da kızınızın fazlaca gösterişli giyinmesine izin verirseniz bu durumlarla savcı ilgilenmez. Ancak komşularınız en azından bakışlarıyla gereken işlemleri yaparlar. Kısacası sosyal kuralların çiğnenmesi kişiler arası iletişim çatışmalarına yol açar. Aşağıda sosyal kuralların kişiler arası iletişimleri nasıl etkilediğini ve çiğnenmeleri durumunda ortaya ne tür çatışmalar çıktığını örneklerle açıklamak istiyorum. Anlatıldığına göre trende yolculuk etmekte olan birisi yanında oturan henüz tanışmamış olduğu bir İngiliz'e "Bugün hava ne güzel" der. İngiliz ise cevap vermez çünkü tanıştırılmadığı kişilerle konuşmak gibi bir alışkanlığı yoktur. Bir süre sonra bu iki kişi birbirine tanıştırılınca İngiliz dönüp "Evet gerçekten çok güzel" diye cevap verir. Bu olay gerçek olabilir ya da sıcakkanlı insanların kendilerine benzemeyenleri eleştirmek için ürettikleri bir hikaye olabilir. Bunlardan hangisi olursa olsun, her iki durumda da toplumsal kuralların yaşantımızdaki önemi sergilenmektedir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi bir takım sosyal kuralları benimseyen ve bunlara uyulmasını isteyen kişiler, bu beklentilerine aykırı davranılması halinde çevreleriyle çatışabilirler. Bu konudaki çatışmaların nedenlerinden birisi, kişilerin söz konusu kuralların göreceli, izafi, relatif olduğunu gözden kaçırmalarıdır. Bazen bizim bildiğimiz ve sevdiğimiz kuralları herkesin bildiğini ve sevdiğini varsayarız. Bu ben merkezci davranışımız ise çatışmalara yol açar. Ülkemizdeki yaygın bir geleneğe göre yediği yemek için teşekkür eden misafire ev sahibi afiyet olsun der. Anadolu'daki birkaç bölgede ise ev sahipleri afiyet olsun yerine hoş geldiniz derler. O bölgelerden birisine dışarıdan gelen bir yeni gelin yemekler için teşekkür edince ev sahibi de hoş geldiniz demiş. Bunun üzerine yeni gelin hoş bulduk diye karşılık vermiş. Meğerse gelin hanımın bu durumda hoş bulduk demesi yanlışmış. Bu yüzden de ev sahipleri tarafından yadırganmış. Ev sahiplerinin davranışını ben merkezci kabul edebiliriz. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki belli bir kültür içinde yaşayan insanların dünyadaki bütün kültürleri bilmeleri mümkün değildir. Bu yüzden alışa geldikleri kuralların çiğnendiğini gören insanların hayret etmelerini doğal karşılamak gerekir. İnsanlar çevrelerine açıldıkça, farklı kültürlerin insanlarıyla tanıştıkça, bu insanların kendilerine özgü geleneklerini ve göreneklerini hoşgörüyle karşılamayı öğreneceklerdir. Toplumsal kurallar zaman içinde değişir. Bu yüzden aynı kültürde yaşayan fakat aralarında kuşak farkı bulunan kişiler arasında bir takım çatışmalar ortaya çıkabilir. Örneğin gençlerle orta yaşlılar ya da yaşlılar arasında farklı toplumsal kuralları benimsemekten kaynaklanan çatışmalar görülebilir. Bu konuda son yıllarda ülkemizdeki gençlerle büyükler arasında gözlediğim bir uzlaşmazlıktan söz etmek istiyorum. Büyüklerin, özellikle yaşlıların benimsedikleri bir kurala göre bir genç kendisinden yaşça ve statüde büyük birisiyle karşılaştığında aralarında şu tür bir konuşma geçebilir. Yaşlı, nasılsın evladım? Genç, teşekkür ederim, iyiyim. Bu kurala göre genç artık susmalıdır. Yaşlı kuşak son yıllarda gençlerin bu kuralı çiğneyip iletişimi şu şekilde sürdürmelerinden rahatsızlık duymaktadır. Yaşlı, nasılsın evladım? Genç, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Yaşlıların bu iletişimden rahatsız olmalarının nedeni şudur. Mevcut kurala göre hal hatır sormak büyüklere, yaşlılara özgü bir davranıştır. Gençlerin yaşlılara nasılsınız diyerek hatır sormaları ise saygılı olmayan bir davranıştır. Gençlerin yaşlılara hal hatır sormaya başlamaları kanımca günlük yaşantımızda yaşlı kuşağı oldukça rahatsız etmektedir. Duyduğuma göre günlerde hanımlar toplantısında genç hanımların yaşlılara hitaben ben iyiyim siz nasılsınız demeleri yaşlı hanımları fevkalade rahatsız ediyormuş. Gençlerin bu davranışlarını aralarında eleştiren bazı yaşlı hanımlar kendilerine hatır soran gençlere nasılsın dememeye karar veriyorlarmış. Yani bir anlamda onları boykot etmişler. Söz konusu bu çatışmada kimin haklı kimin haksız olduğunu söylemek bence mümkün değildir. Yalnızca durağan kuralların zaman zaman çatışmalara yol açtığını söyleyebiliriz. Konuya ekolojik psikoloji kapsamındaki davranış alanları açısından yaklaşacak olursak şunu söyleyebiliriz. Ekolojik psikolojide bir takım davranış alanları tanımlanır. Örneğin kütüphane, kahvehane, berber dükkanı birer davranış alanıdır. Barker 1968, Gürkaynak 1980. Her davranış alanının işleyişiyle ilgili bir takım töreler vardır. Bu töreler o alanları kullanacak kişiler üzerinde birer baskı unsurudur. Örneğin ülkemizdeki kırsal kesim kültüründe kadınların ve çocukların kahveye gitmeleri uygun görülmez. Başka ülkelerdeki bazı kulüplere de yalnızca erkekler girebilir. Bir davranış alanını kullanan kişiler ise bu alanın işleyişine ayak uyduramadıkları zaman kademeli bir yaklaşımla alanın dışına çıkarırlar. Sosyal kurallar zaman içinde değişebilir. Fakat her toplum mevcut kurallarını korumak, onların zaman içinde değişmesini, en azından hızla değişmesini önlemek ister. Bunu sağlayabilmek için de kurallara uyanlar ödüllendirilir, uymayanlara değişik ağırlıklarda cezalar verilir. Özellikle belli ortamlardaki kuralları ciddiye almayanları, giderek diğer insanlar da ciddiye almamaya, hatta ortamın dışına itmeye başlarlar. Eskilerin deyimiyle her şeyin bir adabı vardır. Kahvenin de bir adabı vardır. Söz gelişi kahvede söz erbabının, söz ehlinin sözü kesilmez. Tavlayı kaybeden çay kahve paralarını öder. Şimdi siz kahvede söz erbabının sözünü keser ya da tavlayı kazandığınız halde çay parasını ödemeye kalkışırsanız bu ortamda giderek istenmeyen kişi haline gelebilirsiniz. Ortamın dışına çıkarılmak bazen soyut anlamdadır. İnsanlar sizinle olan iletişimlerini azaltarak sizi ortamın dışına iterler. Fakat bazen somut olarak da bir ortamın dışına atılabilirsiniz. Örneğin bazı yörelerimizdeki lokantalarda masada kül tablası göremeyince boşalan tabağınıza sigaranızın külünü silkelemeye kalkışırsanız borcunuzu bile ödemeye fırsat bulamadan kendinizi lokantanın dışında bulursunuz. Kural açıktır. Yemek yediğiniz tabağı kül tablası niyetine kullanamazsınız. Sosyal kuralları çiğneyenleri sosyal ortamlardan soyutlama yollarından birisi de onları ayıplamaktır. Düğünde, dernekte, okulda, iş yerinde, her yerde oyunu kuralına göre oynamanız gereklidir. Kuralına göre oynamazsanız, kurallı çoğunluk tarafından ayıplanırsınız, en azından ayıplanacağınızı bilirsiniz. Kişiler arası iletişimlerde kuralların çok güçlü olduğu ülkelerden birisi Japonya'dır. Japonya'da geleneksel Go oyununu oynuyorsanız, kendiniz oyuna vermeniz yeterli değildir. Dipnot, Go oyunu, temelinde hedefe saldırma yerine yapıcılığın bulunduğu 361 taşlı bir uzak doğu oyunudur. Özgüner 1992. Oyuna konsantre olmanızın yanı sıra kişiler arası ilişkileri de ihmal etmemeniz, rakibinize karşı saygılı davranmanız beklenir. Eğer ilk taşınızı hiçbir stratejik önemi olmayan orta noktaya koyarsanız rakibinize hakaret etmiş olursunuz. Çünkü bu davranışınızın anlamı ben seni nasıl olsa yenerimdir. Özgüner 1992. Bu şekilde davranarak kişiler arası iletişimdeki bir kuralı çiğnediğinizde en azından ayıplanırsınız. Dil. Dil ile yaşama, düşünme ve iletişim biçimleri arasında karşılıklı etkileşim vardır. Bu bölümde dil ile kişiler arası iletişim biçimi arasındaki etkileşimi ele almak istiyorum. Bir toplumdaki insanların iletişim biçimi o toplumun dilini oluşturur, değiştirir. Fakat aynı zamanda o toplumun kullandığı dil de o dili kullanan insanların birbirleriyle ne şekilde iletişimde bulunacaklarını belirler. Eğer bir dilde belirli bir fiil yoksa o fiilin gerçekleştirilmesi ihtimali de düşüktür. Bir toplumda konuşulan dilin niteliği o toplumdaki iletişim biçimini yansıtır. Başka bir ifadeyle her toplumun dili o toplumdaki iletişim ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Söz gelişi Amerikalılar bugün davrandıkları gibi davranıp Japonca konuşamazlardı. Aynı şekilde Japonlar da bugünkü kişiler arası iletişim tarzlarını İngilizce konuşarak sürdüremezlerdi. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Örneğin bizler batıdaki insanlara nazaran birbirimize daha bağımlıyız ve dolayısıyla da akrabalık ilişkilerine daha fazla önem veririz. Bu durum konuşma dilimizde kendini gösterir. Batı dillerine oranla bizim dilimizde çok sayıda akrabalık gösteren kelime bulunmaktadır. Dayı oğlu, amca oğlu, hala kızı, görümce, baldız, bacanak, elti gibi. Dilimizdeki bu zenginlik sanırım başka hiçbir dilde yoktur. Söz konusu kelimeler muhtemelen birbirlerine bağımlı olan ve sıklıkla bir araya gelen insanlarımızın birbirlerine hitap etmelerini kolaylaştırdığı için günümüze kadar yaşamıştır. Yani adam önemli olunca adı da önemli olmaktadır. Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar ve erkekler, özellikle evli olanlar, hem çok iyi hem de çok kötü geçine gelmişlerdir. Bu ikilem bizim kültürümüz için de geçerlidir. Kadınlarımızı bir yandan baş tacı ederken, bir yandan da onların haklarını ve kişiliklerini göz ardı etmiş, onları erkeklerin bir adım gerisinde saymış, hatta bu durumu somutlaştırarak onları sokakta birkaç adım arkamızda yürütmüşüzdür. Çocukluğumda sokakta yürürken kendi kendine konuşan adamlar görüp hayret ederdim. Meğer üç adım arkalarından gelen karılarıyla konuşurlarmış. Kadın erkek ilişkilerinde ortaya çıkan ikilem dilimizde de ifadesini bulmuştur. Kadınlarımızın bir yandan Karacaoğlan'ın Elif'i betimlediği gibi yayla çiçeği kokuşlu, yavru balaban bakışlıdırlar. Bir yandan da eksik ve can sıkıcı varlıklardır. Bu yüzden onlara zaman içinde eksik etek ya da kaşık düşmanı demişizdir. Kanımca erkekleri kadınlardan daha üstün algıladığımız için oğlanlara kızlara davrandığımızdan daha hoşgörülü davranma eğilimindeyiz. Oğlanların terbiyesine de önem veririz. Fakat kızların daha terbiyeli olmaları gerektiğini düşündüğümüz için kızlara daha fazla baskı yapa gelmişizdir. Anneler ve babalar oğlanlara da kızarlar. Fakat kızlara daha fazla kızarlar. Bazen erkek olmadıkları için doğar doğmaz kızarlar. Bu konuda Cumhuriyet'in ilk yıllarında okutulmuş olan Elif Bağ'ın ilginç bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Bu kitapta çocuklara okuma yazma öğretmek amacıyla verilen örneklerden ikisi şöyledir. O yaramaz kız kabı kırdı. Yaramaz kız ipi kopardı. Buna karşılık kitapta yaramaz oğlanların verdikleri zararlara ilişkin herhangi bir örnek yoktur. Kitabın yazarı şüphesiz ki kasıtlı olmaksızın aklına geliveren örnek cümleler yazmıştır. Ama bu örnekler bence toplumdaki bir eğilimi yansıtmaktadır. Bizde kızlara, oğlanlara oranla daha fazla kızılır. Bir erkekle kadın evlilik dışı ilişkide bulunsalar, komşu teyzeler öncelikle kadını suçlarlar. Erkeğin annesi de o kör olasıcı oğlumun aklını çeldi der. Öyle ya, erkekler melek gibidirler. Kapları kırmazlar, ipleri koparmazlar, kadınların aklını çelmezler. Bu yüzden kızlara, kadınlara daha fazla kızılması gerekir. Hani bazen dilimizde cinsiyet belirten kız kelimesinin kızmak fiilinden gelip gelmediğini merak ediyorum. Dil ile kişiler arası iletişimin paralelliğinde Japon kültüründen de pek çok örnek verebiliriz. Japon saygısı ünlüdür. Japonlar gerek sözsüz iletişim yoluyla gerekse sözlerinin kapsamıyla iletişimde bulundukları kişiye saygılarını ifade ederler. Bunun yanı sıra Japonca'da saygı bildiren takılar öylesine çoktur ve o kadar çok kullanılır ki bu durum bir mizah romanına konu olmuştur. Güvenç 1992. Batıdan farklı olarak Japon kültüründe dinleyenin konuşana üstünlüğü varmış. Konuşacak kişi önce ötekini karşısında belli bir yere yerleştirir, sonra konuşmaya başlarmış. Konuşanın kullanacağı dili karşısındakinin özellikleri etkilermiş. Dinleyenin yaşına, arkadaş ya da meslektaş oluşuna göre konuşanın tercih edeceği dil değişiyormuş. Japonların tanımadıkları, yani kafalarında ve karşılarında belli bir yere yerleştiremedikleri kişilerle konuşmakta güçlük çekmeleri bu yüzdenmiş. Japonlar karşılarındakinin yerini belirlemeden kullanacakları dili de belirleyemiyorlarmış. Güvenç 1992. Roller. Kişiler arası iletişim çatışmalarının önemli kaynaklarından bir tanesi de kişilerin sahip oldukları rollerdir. Rolün ne olduğu konusunda pek çok tanım yapılmıştır. Sadece sosyal psikoloji kapsamında yapılmış rol tanımlarının sayısı yüzden fazladır. Shaw ve Costanzo 1970. Benzerleri arasında çoğunluğun üzerinde uzlaştığı bir tanım şöyledir. Grup içinde belli bir pozisyonda bulunan kişiden beklenen işe yani davranışlara rol adı verilir. Dezer ve Harari 1962, Sarbin ve Allen 1968, Shaw ve diğerleri 1970. Bu tanımda grup, pozisyon ve iş kavramları vurgulanmaktadır. Rol, toplum yaşantısındaki önemli değişkenlerden birisidir. Toplum, grup olmaksızın rolde olmaz. Bir adada tek başına yaşayan bir insanın rolünden ya da rollerinden söz edemeyiz. Toplumlarda tanımlanmış belirli roller vardır. Bu rollere talip olanlardan rolün gereğini yerine getirmeleri beklenir. İnsanların girebilecekleri rolleri, mesleki roller ve sosyal roller olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz. Öğretmenlik, doktorluk, askerlik, hemşirelik, yazarlık birer mesleki roldür. Ana baba, çocuk, komşu, turist olmak ise birer sosyal rol sayılabilir. Bir insan büyük bir ihtimalle bu rollerden birkaç tanesini birden üstlenir. Söz gelişi Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolüne girer. Evine geldiğinde karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Eğer gece evlerine misafir gelirse Ahmet Bey o andaki eş ve baba rollerine ilaveten bir de ev sahibi rolünü üstlenir. İnsanlar üstlendikleri rollerin niteliğinden ötürü ya da bu rolleri üstleniş biçimlerinden ötürü bir takım çatışmalar yaşayabilirler. Bunları tartışmaya geçmeden önce bu tür bir tartışmaya dayanak oluşturacak bir rol sınıflaması yapmak istiyorum. Rol sınıflaması. Psikoloji kapsamında rollere ilişkin çeşitli sınıflamalar yapılabilir. Örneğin yukarıda da değinildiği gibi rolleri mesleki ve sosyal roller olmak üzere iki ana sınıfa ayırabiliriz. söz konusu sınıflamada yapılacak işin niteliği ölçüt alınmıştır. Bu bölümde ise kişilerin rollerini sergileme becerilerini temel alan bir sınıflama yapmak istiyorum. İleride geliştirmeyi düşündüğüm bu sınıflama şu andaki haliyle şekil 22'de görülmektedir. Şekil 22'de görülen sınıflamayı şöyle açıklayabiliriz. Rol uyumu. Yukarıdaki öğretmen Ahmet Bey örneğinde de görüldüğü gibi her insan birden fazla role sahiptir. Eğer bir insan sahip olduğu rolleri yerine ve zamanına göre kullanabilirse, yani gerektiğinde her bir role girip çıkarabilirse, o insanın rol uyumu içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Ahmet öğretmen, okulda öğretmen rolünü, diğer ortamlarda ise o ortamların gerekli kıldığı diğer rollerini sergileyebilirse, rol uyumu içinde demektir. Rol uyumsuzluğu. Eğer bir insan sahip olduğu rolleri yerine ve zamanına göre kullanamıyorsa, bu durumu rol uyumsuzluğu olarak adlandırabiliriz. Rol uyumsuzluğu iki şekilde ortaya çıkabilir. Rol bulaşması ve rol katılığı. Rol bulaşması. Eğer bir insan belli bir durumda sahip olduğu rollerden en az ikisini bu rollerin kalitesini düşürecek şekilde birlikte kullanırsa bu rollerin birbirine bulaştığını söyleyebiliriz. Bazı insanlara ait bazı rollerin çevresinde yumuşak, diğer bir ifadeyle belirsiz sınırlar vardır. Böyle olunca bu roller belli durumlarda birbirine bulaşır. Sahip oldukları rolleri birbirine bulaştıran kişiler bu rollere hakkını vermekte güçlük çekerler, kendi içlerinde ya da diğer kişilerle bir takım çatışmalar yaşayabilirler. Yine öğretmen rolü ile ilgili bir örneğe bakalım.